Ayrım 60.
Velid Bey ileride olacakları sezmişçesine 4 Mart 1925 tarihli başyazısında şunları yazmaktadır. Biz yeni kabinenin böyle önemli bir dönemde ülkenin selameti gereğiyle Fethi Bey'in noktayı nazarına uyumlandırmada başarılı olmasını temenni ederiz. Böyle bütün ülkeyi ilgilendiren yaşamsal sorunlarda ve zamanlarda bütün milletçe ne kadar itina gösterilebilirse necat ve selamet amacına o kadar çabuk erişilebilir. Görüldüğü gibi başyazıda usta bir biçimde İsmet Paşa'nın olaya itidalle bakması dolaylı bir biçimde öğütlenmektedir. Fakat Velid Bey umutsuzdur. Nitekim bir gün sonraki başyazısında adilane şiddet kavramını şöyle gündeme getirmektedir. Her iki bakanlar kurulu da halk fırkasının kabinesi olduğuna göre ikisinin de aynı yolu takip etmeleri normaldir. Yalnız halk fırkasının son toplantısındaki tartışmalara göre İsmet Paşa'nın iç politika itibariyle Fethi Bey kabinesinden farklı bir siyaset takip edeceğine hükmetmek gerekir. Fırkanın çoğunluğu Fethi Bey genç isyanı dolayısıyla yeterince şiddetli hareket etmediğinden dolayı düşürdüğüne göre bittabi yeni başvekilin şiddetli bir hatta hareket eylemek üzere mevki iktidara geldiği çıkarılabilir. Yeni kabinenin şiddetli olmaktan ziyade azimkar olacağını ve şiddetli hareket etmeyi gerekli gördüğü zaman dahi adalet ve haktan ayrılmayacağına ümit ediyoruz. Memleketin emniyet ve selameti, halkın huzur ve sükunu adına olağanüstü tedbirlere de şiddete de müracaat olunabilir. Fakat dediğimiz gibi isyan alanında asilere karşı gösterilecek azami şiddet bile azami adaletle birlikte olmalıdır. Takrir-i sükun yasası ve istiklal mahkemeleri akla gelebilecek en büyük şiddeti ülkeye getirmişlerdir. Sadece asiler değil, Velid Bey de dahil olmak üzere bütün muhalif gazeteciler sol sağ demeden İstiklal Mahkemesi'ne sevk edilmişler, büyük baskı görmüşlerdir. Ahmet Şükrü Esmer, Hüseyin Cahit, Ahmet Emin Yalman, Abdülkadir Kemali, Velid Ebu Ziya bunların önde gelenleridir. Hepsi uzun süre yazı yazmaktan, gazete çıkarmaktan men edilmiştir. Terakkiperver fırka hükümetin bir emriyle kapatılmıştır ve halk fırkası tek parti yönetiminin akla gelebilecek tüm baskıcı yöntemleriyle iktidarı kullanmıştır. Bugün bu demokrasiye vurulan darbenin 70. yılını idrak ediyoruz. Acaba Türkiye cenibinde ne değişti? Halk fırkası uzantıları ne yapıyor? Sanırım bunları açıklık ve iştenlikle ele almadıkça, cesur sayılabilecek tahlilleri korkmadan yapmadıkça, ülkelerimizde demokrasiyi sürekli olarak yanlış tanımlayacağız. Eksik uygulayacağız. Ek 6. Bir gazete, Tok Söz, bir yazar, Abdülkadir Kemali. 1. Türkiye'nin son yüzyıllık siyasi tarihi bir anlamda demokrasiye yönelik darbeler tarihidir. 1908'de yükselen hürriyet avazları 1913'te susturulmuş, 1. Meclis'le başlayan çok sesli demokrasi 1925'te takrir-i sükun yasası ile tarihe karışmıştır. Bunu günümüze kadar çeşitli kesitlerle sürdürebiliriz. Bizim bu yazıda odak noktamız Abdülkadir Kemali Bey ve onun 1924 yılının son ayında İstanbul'da yayınladığı Tok Söz gazetesidir. Abdülkadir Kemali'yi pek azımız tanır. Orhan Kemal'in babası olduğunu biliriz o kadar. Oysa Türkiye'nin demokrasi mücadeleleri içerisinde önemli bir yeri vardır. Kimse de örneğini görmediğimiz ya da az gördüğümüz biçimde yaman bir demokrattır, yiğittir. Gözünü budaktan sakınmaz. Bütün yaşamı hürriyet, hak sözcüklerinin arkasından koşmakla geçmiştir. Genç yaşta İttihat ve Terakki'nin liderlerinden Talat Paşa'nın yakınlığını kazanmış, bir anlamda militan bir İttihatçı olmuştur. Milli mücadeleye Kastamonu mebusu olarak katılmış, 1. Meclis'in önde gelen hatiplerinden biri olmuştur. Meclis çalışmalarında daima doğrunun, hakkın ve demokrasinin yanında olmuştur. Zamanla 1. Meclis'te oluşan 2. grubun üyesi haline gelmiş, Masuniyet-i Şahsiye yasasının öncüsü olmuş, bu yasanın meclisten çıkarılması için Hüseyin Avni Bey Erzurum, Ali Şükrü Bey Trabzon ile birlikte adeta küçük bir savaş vermişler, başarılı olmuşlardır. Ne ki 1923 yazında yenilenen seçimlerde Mustafa Kemal tarafından aday gösterilmemiş, birinci grubun diğer adayları gibi o da seçimi yitirmiştir. Sesini kamuoyuna duyurabilmek, hürriyet savaşımını sürdürmek amacıyla Adana'da Tok Söz gazetesini çıkartmaya başlamıştır. Yalnız mahalli basının kendi yöresi dışında etkili olamaması 79. sayıdan itibaren gazeteyi İstanbul'da çıkarmasına neden olmuştur. 15 Aralık 1924'te çıkmaya başlayan Tok Söz, 30 Aralık'ta son sayısını çıkarmış ve hükümet tarafından yayından men edilmiştir. Yasaklama nedeni olarak gazetede çıkan Büyük Tehlike başlıklı yazı gösterilmiştir. İstanbul'da yayınlanan Tok Söz'ün ömrü 15 gün sürmüştür. Bu 15 gün süresince basın hürriyetinden halk hükümetinin olması gereken biçimine kadar birçok konuda A. Kemali'nin büyük tartışmalar yaratan düşüncelerini yansıtmış, şimşekleri üzerine çekmiş, gerçek özgürlükçülerin alkışlarını kazanmıştır. A. Kemali bir demokrasi dervişidir. İstiklal mahkemeleri onu yıldırmamış, Elazığ'da gazetecilerin yargılandığı mahkemede gaziye verilen pişmanlık dilekçesine bir o imza atmamış, davası Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderilerek orada yargılanmış, arkadaşlarından 5 ay sonra hapisten çıkabilmiştir. Serbest fırkanın kurulduğu günlerde yapılan tekliflere rağmen bu güdümlü yapay siyasi partiye girmez, kendi partisini kurar, Ahali Fırkası. Partinin merkezi Adana'dadır. Aynı adla bir de gazete çıkarır. Önce gazetenin sonra da partinin üzerindeki baskılar artar. Usulüyle yurdu terk etmesi söylenir. O da Beyrut, Şam, Halep demeden uzun bir sürgüne çıkar. İnönü'nün cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra ona mektup yazar. Aldığı güvenceye dayanarak yurda döner. Oğlu hapistedir. Ona yakın olmak için Bursa dolaylarında hakimliklerde bulunur. Sonra bu görevinden ayrılarak Adana'da avukatlığa döner. 1949'da ölür. A. Kemali gazetesinin adı gibi tok sözlüdür. Bildiğinden şaşmaz. Mutlak anlamda özgürlük ve halk egemenliğinin yaşama geçtiği bir yönetim özlemi bütün hayatının tek emelidir. Ulaşamaz bu emeline. 2. 15 Aralık 1924'teki ilk İstanbul sayısında mesleğimiz başlığıyla yayınladığı makalesinde insan düşüncesi yüzyılımızda şehin şahlar, hükümrancıklar kabul etmemektedir. Onun içindir ki cihanda taçlar parçalanmakta, tahtlar yıkılmakta, şevketliler ve haşmetliler kovulmaktadır. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Bugün bildiğimiz şudur ki hakimiyet milletindir. Çünkü tecavüzler karşısında kan döken odur, can feda eden odur. Bu inancı onun devlet yönetiminde en küçük bir ayrıcalığa karşı çıkması, onunla mücadele etmesi eğilimini pekiştiriyor. Nitekim bir gün sonraki sayıda 16 Aralık 1924, ne istiyoruz sorusunu şöyle yanıtlamaktadır. Ne olursa olsun biz muhalifiz ve muhalefetimizin sebeplerini efkar-ı umumiyeye, efkar-ı ahaliye açıkça söyleyeceğiz ve ne istediğimizi izaha çalışacağız. Ser levha, makalenin başlığı, ittihaz ettiğimiz vahdedi kuvva mı yoksa tefriki kuvva mı suali, muhalefetimizin temelini teşkil etmektedir. Noktayı nazarımızı tafsil edelim dedikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndaki kayıplarını ve bunların nedenini açıklıyor ve şu yargıyı öne çıkartıyor. Şimdi bu vaziyette kalan ve mevcudiyetini dişiyle tırnağıyla temine mecbur olan bir milletin velev ki 600 senelik bir ailenin hükümdarı için bir hak kabul etmesine imkan var mıdır? A. Kemali bu yargısıyla tek adam yönetiminin biçimi ne olursa olsun hepsine karşı olduğunu ortaya koymaktadır. Onun devlet yönetimi ve iktidar anlayışı da buna paraleldir. Aynı yazısında üç kuvvetten söz ederek şunları yazar. Filhakika hükümdarlık üç kuvvetin bir şahısta veya bir heyette toplanmasıyla tecelli eder. 1. Milletin varidat ve masarifi umumiyesine bila kaydı şart hakimiyet. 2. Milletin ordularına bila kaydı şart kumanda. 3. Hakkı kazaya malikiyet. A. Kemali'ye göre bu üç kuvvet artık milletin elindedir ve bir kişide toplanması halk hükümetlerinin yapısına uygun düşmez. Bu noktada tek adam egemenliğine ne oranda karşı olduğunu şöyle ifade etmektedir. aynı makalede. Hükümdarlık ortadan kalktıktan sonra bir heyet-i içtimaiyeden bir ferdin kalkarak hükümdarlık gibi veto hakkına malik olması, millet meclislerini feshedebilmesi, kendisini intihap eden bir heyetin ittihaz ettiği kararları bozması çok fena bir irticadır. Hükümdarların israfatı yüzünden hakimiyete iştirake başlayan milletler, cumhuriyet idaresine kadar verdikleri kurbanlarla nihayet fevkel beşerliği ilga ettikleri halde yeni hükümdarcıklar ihtira etmekten elbette nefret ederler. Halkın yönetimi ele aldığı zaman kendi gücünün üstünde yeni bir gücü yaratmaktan çekineceği, bunu ancak zorlamalarla kabul edeceği fikrini benimsemiş görünen A. Kemali Bey'in bu düşünceleri, M. Duverger'in son dönemde kendini gösteren ve yaygınlaşan başkanlık sisteminin taçsız krallar yarattığı şeklindeki yaklaşımına benzemektedir. Kişiye bağlı, ona yetkiler veren iktidarın yasal anlamda da sakıncalı olduğunu aynı makalesinde şöyle açıklamaktadır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzdan evvel olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na göre hakimiyet, terk edilmemek ve bölünmemek üzere milletin değil midir? Bu çok doğru ve çok muvafık olan esasın aleyhinde söylemek, yazmak, silahla hareket etmek hıyanet-i vataniye olduğu halde acele kaleme alınan bir teşkilat-ı esasiye kanunuyla bir gecede kaleme alınan bir kanunla bu esası ortadan kaldırmaya kimsenin hakkı yoktur. Kemali Bey bu satırları ile cumhuriyete karşı gibi gösterilmek istenmiştir ki bu doğru değildir. O, cumhuriyete değil, cumhurbaşkanına verilen haklara ve bunun da ötesinde kuvvetler ayrılığı ilkesine karşıdır. Cumhuriyete karşıymış gibi gösterilmesine isyan eden Kemali Bey, bu isyanını 17 Aralık 1924'teki sayısında yayınladığı makalesinde yer alan şu dizelerle heyecanlı bir şekilde dile getirir. Saltanat-ı mutlakanın hatta gölgesinden bile bugün eser varsa, eğer öyle tahakküm ediliyorsa, milletin bir ağızdan kan taşar vallah billah deniz, yan bakan bir kere cumhuriyete diye haykırdığını işitmiyor demektir. Eğer irticaın bir manası varsa, şüphesiz ki cumhuriyeti bu manayı kayıt ile takyittir. Bu da hoş amedi ile karşılanamaz, bu böyle bilinmelidir. Çünkü milletin nevzade vicdanıdır, süt değil emzirdiği şey kandır. Canıdır, cananıdır, imanıdır. Kim bakar yan gözle cumhuriyete? İşte teklifi mezkur istenildiği zaman fiile iktiran edivecek kararı mustasarın göstereceği iltifat budur. Birinci meclis dönemindeki hükümet yani icra organı yapılanmasını yeğleyen A. Kemali, yasaların halk oyuna sunulmasını da gene öngördüğü siyasal yönetim açısından vazgeçilmez bir koşul olarak ileri sürmekteydi. 16 Aralık 1924'teki makalesinde bu noktayı şöyle işlemektedir. Birinci Millet Meclisi Vahdet-i Kuvva'nın hakikaten temsiliydi. Beşeri hükümdarlıklarla mücadele tarihinde hakimiyet-i milliye tabirinin içeriğini cidden o dönemin hükümetleri tamamıyla temsil ediyorlardı. Fakat çok yazık ki daha ileriye gitmek ve hakimiyet bila kaydüşart milletindir düsturunu meclisten çıkacak kanunları halkın tasdikini arz etmek şeklinde tecelli ettirmek lazım gelirken, hakimiyet-i milliye bölündü ve saltanat makamını takliden bir riyaset-i cumhur kürsüsü yaratıldı. Hiç kimse için kabul etmemize imkan olmayan bu vaziyeti reis hazretimiz bile bir dakika kabul etsek bile yarının herhangi bir reisi cumhurunun öyle şehinşahlar gibi Türk milletine milletim demesini, istifa eden kabine yerine bir reisine seni tayin ettim diye azamet göstermesini hafsalamız asla kabul etmeyecektir. Bu itibarla iddia ediyoruz ki ve mütemadiyen bağıracağız ki hakimiyet millettedir. O asla bölünemez. Fertlerin milletleri temsil etmesi fikri tarihe karışmıştır. Vahdet-i kuvva vardır. Böylece tek gücün millette olduğunu kabul eden Mustafa Kemal'e değil, başkanlık yaklaşımına karşı olanlar muhalefeti sindirmek için fırsat kollayanlar açısından Kemali Bey'in cumhuriyet ve gazi düşmanlığı ile suçlanması, irtica töhmeti altında bırakılması doğaldır. O, kalemiyle elinden geldiğince bu suçlamaları reddedip düşüncelerini açıklamaya çalışmıştır. 3. Askerlerin politikaya girmesi konusunda da o günlerin koşullarına göre en ileri ve cesur yazıları yazan Kemali Bey'dir. Tok Söz'ün son sayısındaki, kapatılmadan önceki son sayısında, Söz Dinlemek başlıklı makalesinde bu konuda açık bir tavır koymuştur. Büyük zaferden sonra askerlerin siyasetle iştigal etmemeleri lazım geldiğini ilk defa biz ortaya atmıştık. Bunda iki tehlike görüyor, vatanı bu tehlikelerden kurtarmak mutlaka lazımdır diyorduk. Birisi siyasetle iştigal, mebusluğa, vekilliğe, reis-i cumhurluğa göz dikmeyi icap ettirir. Diğeri siyasetle iştigal, idare-i umumiyeyi milletle bil fiil alakadarlığı gerektirir. Şu halde Türkiye vesayet-i mümküne ile bu husumet düşmanlarına, alemine karşı mevcudiyetini müdafaa ve muhafaza mecburiyetindedir. Vesayet-i mümkünenin başında ve nihayetinde ordu vardır. Siyasetin dalgaları arasına atılan kumandanlar müdafaa kudretinin en mühiminden bu vatanı mahrum bırakmış olurlar. Ordunun zapt ve raptı, halkın zapt ve raptına asla benzemez. Asrımızda milletleri ordu idaresine benzeyen bir usul ile yürütmenin imkanı yoktur. İlkel kabilelerde reislere mutlak itaat belki vardır. Fakat yarı uygar milletler dahi ordu idaresine tahammül edemeyecek kadar tebeddül etmişlerdir. Çünkü askerlikte niçin yoktur? Bu tarz hareket askerlikte bir zarurettir ve askerliğe niçin kelimesi girerse askerlik inhilal eder. Halbuki bir milletin idaresi baştan başa niçinlerden ibarettir. Ordu idaresi niçini kabul etmediği halde millet idaresi baştan başa niçinlerden ibarettir. Bugün aramızdaki ihtilafın saiki de bu değil mi? Reis-i Cumhur asker, mebusların kısmi mühimmi asker, vekillerin bir kısmı asker. Onların meslek görgüleri, çalışma biçimleri, yönetim usulleri yukarıda açıkladığımız gibidir. Onun içindir ki mesela matbuatta özgür tavırlı yazılar gördüler mi tahammül edemiyorlar ve matbuatı susturmak için yeni kanunlar teklif ediyorlar. İhtiyat zabitleri haklarından bahsettiler mi ordudaymışlar gibi sindirmek istiyorlar. Mütekaitler açız dediler mi cemiyetlerini dağıtmaya kalkıyorlar. Bu şerait altında şu zavallı memleket nasıl olur da terakkiye doğru yol alır? İdare-i umumiyeyi memleket için iktiza eden kabiliyete haiz oldukları iddiasında bulunan kumandanlar askerlikten çekilerek halk olmalıdırlar. Canı isteyince asker ve arzu edince idare adamı olmak isteyenler mesleksiz ve meşrepsiz insanlar olacağı için ne memlekete ne de orduya yaranamazlar. Bu sözler genel hatları itibariyle her zaman geçerliliğini koruyan yargılardır. A. Kemali bu düşüncelerini bir anlamda yiğitçe ileri sürerken militarizmin tuzağına da şöyle değinir. Militarizmin dahili vatanda yıkacağı kalpler hesaba katılırsa 30 değil belki 10 senede maazallah ordumuz inhilal eder. 4. 1924 yılının son aylarında Kozan Milletvekili Sait Bey basın yasasını değiştirmeyi amaçlayan bir kanun teklifini meclise verir. Bu teklif basında çok geniş yankılar uyandırır. Muhalefet yasa aleyhinde birçok yazılar yazarken iktidarı tutan gazetelerde yasayı savunur. Özellikle Cumhuriyet gazetesinde çıkan Tenkitlerin Tenkidi başlıklı makale üzerine büyük tartışmalar çıkar. Katıksız bir basın özgürlüğünden yana olan A. Kemali Bey de bu tartışmaya katılır. Yasayı savunan yazarlara dokunarak şunları gündeme getirir. Bakınız, bu zat ne diyor? Meşrutiyet iptidasındaki matbuat hürriyeti memlekete Derviş Vahdettin'in volkanından doğma bir 31 Mart yanardağı çıkarmıştı. Şimdi yeni inkılap idaresinin tesis ve tespiti senelerinde öyle bir hadisenin tekrarına müsaade vermemek evvela matbuatın vicdan borcudur. Saniyen de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belki ilk safta gelen vazifelerinden birincisidir. Böyle bir hain hata ihtimali şaibesiyle sahibedar görünmemek için herkesin bilumum Türk matbuatından isteyebileceği şey azami hürriyetin hak, hakikat ve insaf esasları ile beraber olarak istimalidir. Her Türk matbuatından kanlar ve ateşler içinden çıkan yeni müessesata biraz hürmet istemek bütün milletin hakkıdır. Her Türk matbuatının bu yeni ve muazzam müesseseler üzerinde titreyerek konuşması lazımdır. İktidar yanlılarının bu düşüncelerini aynen yansıttıktan sonra şunları ekler. İkide bir de kalemlerinizi bizim keyfimize uydurmazsanız sizi en biyaman, en meknus kuvvetlerle asarız, keseriz demek, derviş Vahdettin'in yapmak istediğini yapmaya, yaptırmaya hazırlanmak demektir. Eğer bu memlekette cumhuriyetin tarafları, hamisi, muhiti, malumda toplanmış birkaç kafadardan ibaretse, vay o zavallının haline ve istikbaline. Sözde cumhuriyeti savunma bahanesiyle özgürlüklere saldırmayı, onları belirli sınırlar içerisinde tutmayı görev haline getirmiş olanlara verdiği bu yanıttan sonra, bugün de geçerliliğinden kuşku duyamadığımız şu satırları yazar. Hürriyeti böyle avuç içine alanların hepsi idare-i mutlakalarına renkleri değişse de mahiyeti asliyeleri daima yek diğerinin aynı olmak üzere bir takım esbab-ı mucibe bahanelerini ileri sürerler. Bu bahanelerin başlıcaları şunlardır. Ahali henüz rüştü siyasiyeye erişmemiş, memleket anasırı muzıra ile dolu, mevcudiyeti siyasiyeye düşman olan ecanip fırsatı tecavüze muntazır. İhtilal çıkması vehimeleri, müessesat-ı cediyeyi hazım edememek yüzünden irtica endişeleri. İşte doğru yürümeyen yahut yürümek istemeyen yahut yürümesini bilmeyen herhangi bir hükümete efendi yola gel denildi mi derhal alınacak cevap tamamiyle sen konuşma manasına yukarıdaki bahanelerden biri veya bir ikisi ortaya atılıyor ve daha ileri gidilirse kirli, gizli, biaman kuvvetlerin müheyyaya tedip olduğu ilave ediliyor. Lisan özgürlüğünün hiçbir şekilde kısıntıya uğramaması gerektiğini, eğer bir toplumda düşünce hürriyeti varsa bunun doğal uzantısı olarak söz, yazma hürriyetlerinin de olması gerektiğini dili döndüğünce anlatan A. Kemali'nin tenkitlerin tenkidi üzerine yazdığı polemik, mahiyetini de zaman zaman alan makaleleri o günlerin üzerinde en çok konuşulan, tartışılan konusu haline gelmişti. 5. Tok Söz'ün sondan bir önceki sayısında 29 Aralık 1924, Büyük tehlike karşısında ittihat zarureti başlıklı makale bardağı taşıran son damla oldu. Gazetenin kapatılmasına bu yazının neden olduğu ileri sürüldü. Temelde önemli bir şey söylenmiyordu bu yazıda. Dikkati çeken bölümleri şöyleydi. Halk fırkası ne istiyor? Bu bizce malumdu fakat ekseriyet ahali maalesef anlayamamıştı. O telgraf, Ankara muhabirinin çektiği bir telgraf, İnhisarcıların gittiği yolu büyük bir ekseriyete de anlattı. Şimdi herkes biliyor ki halk liderliği tavrını takınan zevat, Türkiye'yi babalarından miras kalmış bir çiftlik haline koymak niyetindedirler. Şu halde yapılacak iş nedir? Hükümeti Haziran'ın Fethi Bey hükümeti, Cumhuriyet mefhumu mukaddesini suistimal ederek gittiği yolu uçuruma münteni görenlerin süratle birleşmesi. Bunların karşısında kuvvetli ve icabatı cumhuriyete muvafık ve tek cephe halinde dikilmesi. İşte yapılacak iş bundan ibarettir. Bunu yapmamıza en büyük mani fırka ve grupların milletin hayatından alınmış bir programı olmamasıydı. Fakat bu ciheti düşünmeye ne lüzum kaldı? Büyük tehlike karşısında ittihat her türlü ihtilaflara tevakkuf eden bir vazife-i mukaddese-i vataniyedir.